أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، Lokman suresiyle beraberiz. Bu beraberliğimiz dünyada af ve afiyete, mezarda genişliğe, mizanda ağırlığa, haşirde hesap kitap anında cennete kadar yol göstericiliğe sebep olsun. Cennetimize vesile olması dileğiyle. Amin. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ اَنْ اِشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. 12. ayet böyle. 12. ayetin başında Allah, Lokman'a hikmet verildiğinden söz ediyor. Oysa daha önce aynı surede ve Kur'an'ın pek çok yerinde, bu surenin 2. ve 9. ayetlerinde hikmet sahibi hakimden söz ediliyordu. Hem kitap hakim idi, hem de Allahu Teala hem aziz hem hakim. Buna göre işte Lokman aleyhisselama kendi döneminde, sonra aleyhissalatü vesselam ve diğer bütün peygamberlere kendi zamanlarında hikmet verilmiştir. Çünkü bir peygamberin hikmetsiz oluşu düşünülemez. Buna göre aslında hikmet, Allah'ın istediği gibi hareket etme bilgisidir. Evet, Allah'ın isteklerinden haberdar olma değil, onları hayatının mihveri, aslı ve esası yapabilme bilgisi. Allah neler isterse onu baştan bilecek, yani vahiyden haberdar olacak, bizzat Allah'ın bildirdiklerine muttali olacak. Ama onlarla birlik, onların uygulama bilgisine sahip olacak. Hayatın hangi kesiminde, ne zaman, hangi birimiyle amel edecek, hangisini diğerinden öne alacak, hangi olaylarda, hangisine göre hareket edecek veya hangi sorunları, hangi problemleri, ne ile, hangi ayetle, hangisiyle çözecek bilgisine hikmet desek. İşte anlamaya çalıştığım bu. Demek ki Allah, tilke ayatül kitabil hakim demişti 2. ayette. 9. ayette de ve huvel azizül hakim demişti. Buna göre Allah hakimdir, hikmet sahibidir demişse tamam, dahası olmaz, daha doğrusu aranmaz, daha güzeli aranmaz, tam yerli yerince ondan daha uygun olmaz anlamına, hem Allah'ın dedikleri öyle, hem denilenlerin, yani kitabın kendisi öyleydi. Allah'ın bütün yaptıkları, Allah adına tecelliyat-ı ilahi dediğimiz bütün bildiklerimiz hep hikmet doludur. Hepsi yerli yerincedir, hepsi düzenlidir, hepsi tertiplidir. Kitabın baştan sona hepsi hikmet doludur. Peki bunları bilenle bilmeyenin farkı ola mı ki? Yani ne farkı var ki acaba? Yani ben kitabı hikmetli bilsem ne ola? Hikmetli bilmesem ne fark eder mi ki? Allah hakim olsa ya ki olmasa, yani bu benim hayatımda bir değişiklik oluşturacak mı ki diyorsak, ki demek zorundaymışız. 12. ayet bize böyle ışık tutuyor. Bakın kullarım diyorsan ki Allah, işte hikmet verilen birinin tavrı, hikmet sahibi birinin hareketi, hikmetle dolu bir kalbin, bir gönlün, bir yapının, bir kafanın eylemleri, söylemleri, bakın dinleyin. İşte Lokman, ben ona hikmet vermişim ama verilen hikmetin, veriliş nedeninin ana prensibi şu: enişkur lillah, Allah'a şükretsin diye. Şımarsın diye değil, hava atsın diye değil, dalga geçsin diye değil, kendisini unutsun diye değil, değil değil, ama sadece evet şükretsin diye. Ama zaten şükür bütün hayatı kapsamaz mı? O zaman şöyle de diyebiliriz. Öyle ki kendisine hikmet verilen kişi, bir başka ifadeyle hikmete nail olan kişi, hikmeti alan kişi, hikmeti öğrenen kişi, hikmetle diyalog kuran kişi, peygamberlerin hikmetlerine ulaşan kişi, bununla hayatını Allah'a kulluk esası üzere yaşamayı öğrenecektir. Enişkur lillah, Allah'a şükredecek, Allah'a teşekkür edecek, bütün verilen nimetleri Allah'a kullukta kullanacak. İşte bu onun hikmete nail oluşunun onsuz olmaz sonucudur. Peki buna kimin ihtiyacı mı var? Böyle bir derdiniz mi var? Yani soru mu ürettik, sorun mu oluşturduk, ne dersiniz? Yani neden mi bu iş olacakmış? Şükretmesek ne olur mu? Ya da ben hikmet sahibi olmak istemiyorum. Ne olursa olsun hayat kendi başına yaşasın mı? Onu sen bilirsin ama bak ayetin devamında neler var? وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ Buna sizin gerçekten çok ihtiyacınız var diyor Allah. Gerçekten sizin buna çok ihtiyacınız var. Çünkü eğer kim ki şükreder, kim ki Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ta kullanır, bu sadece onun lehine sonuçlar doğurur. Ama وَمَنْ كَفَرْ Kim de şükretmezse, küfranı nimette bulunursa, yok sayarsa, sanki o nimetlerden haberi yokmuş gibi davranırsa, o nimetleri vereni tanımazsa, tanımak istemezse, o nimetlerin bize verilişinin kendisine kul köle olunacak varlıktan dolayı olduğunu bilmez, anlamazsa veya unutur, ilgilenmezse, fe innallâhe ganiyyun hamid, bilsin ki Allah hem ganidir hem hamid. Yani ihtiyacı yoktur bizim teşekkürümüze. Peki ama ısrarla niye söylüyor ki Allah? Yani insanız, soru aklımıza geliyor işte, beşer fıtratında var bu. Hatta bakıyoruz sahabe neler neler sormuş, dahası sorulmaz sorular sormuş da uyarılmış, sormayın. Din gelirken böyle sorulardan dolayı kural gelir, kaide gelirse, yasallaştırılırsa bir şeyler, bundan dolayı sizin vebaliniz çok olur denilir, uyarılır elbette sahabe. Hatta bazen soramazlar bile akıllarına geleni. Derler ki ya Resulallah öyle öyle şeyler aklımıza geliyor ki bunları söylemekten çekiniyoruz, korkuyoruz, imanımıza bir halel gelecek diye dertleniyoruz deyince aleyhissalatü vesselam gerçekten mi? Böyle oluyor musunuz? Yani sizin aklınıza kimi sorular geliyor da imanınızdan dolayı korkuyorsunuz değil mi? Çekiniyorsunuz, demek istemiyorsunuz, utanıyorsunuz değil mi? Evet ya Resulallah diyorlar. Bunun üzerine diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem işte bu mahza imandır. Sadece ve sadece katışıksız bir imandır bu. Fe innallâhe ganiyyun hamid. Demek ki şükredersek bu bizeymiş, bizim ihtiyacımız varmış. Etmezsek, etmezsek olmasın. Yani hani derler ya bazen tam tersine, ya bu deveyi güdersin veya bu deveyi güdersin. Başka? Başka ihtimal yok mu? Var, bir üçüncü ihtimal. O da ne? Bu deveyi güdersin. Olmadı, aynısını tekrar ettin, binlerce defa aynısını tekrar edelim. Ya şükrederiz, değilse teşekkür ederiz. Olmazsa şükrederiz, olmazsa teşekkür ederiz. Peki ya küfrederse birileri? Ha o biz değil, başkaları küfredenlere gelince bilsinler, inat etmesinler, vazgeçsinler. Allah ganiyyün, Allah hamidündür. Yani ihtiyacı yoktur Allah'ın kimsenin teşekkürüne. Allah'ın hiç kimsenin hamdine, övgüsüne de ihtiyacı yoktur. Kendi kendisini övmeye yeter elbette. Hiç kimse onu övmese de o hamiddir. Kendi zatında hamid, bizzat hamiddir, o bu işe layıktır. Layık olduğunu anlayanlar hamd eder, etmeyenler etmesin. Ganidir, ihtiyacı yoktur, müstanidir. Zengindir demiyoruz çünkü zenginlik bile izafidir, birinden dolayıdır, geçicidir. İnsanların zenginliği anlaşılırsa diye korkuyoruz ama ganidir. Yani birilerinin zenginliği de ondan kaynaklanıyor. Allah her şeyden müstağni diyoruz. İhtiyacı yoktur, kimseye eyvallahı yoktur. Evvel Allah, sadece Allah ama hiç kimseye itibarı da yok, ilgisi de yok, ihtiyacı da yok, muhtaç da değil, böyle bir Allah. Siz de küfredecek misiniz? Edin, hadi ne yaparsanız yapın diye tehdit etmiyor Allah aslında da. Anlayın, yani boşa davranırsınız, boşa kürek çekersiniz. Yani küfretmeniz size hiçbir şey sağlamaz. Allah'a da zarar da edemeyeceğinize göre etmeyin, kendi aleyhinize olacak, yapmayın diyor Allah. Çünkü bu sure ve bütün surelerin Tevbe başında hariç dedik ki Bismillahirrahmanirrahim, yani Rahman Allah'ım, ey Rahim Allah'ım, ey Allah'ım senin adınla, sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen beni benden daha çok düşünensin, sevensin, dolayısıyla beni kendime bırakma. Ben küfreder durumda olduğumu anlamışsam vazgeçeceğime söz vermiştim. Evet artık hep şükreden olmak zorundayım. Ben bunu imanımla kendimi zorunlu hissediyorum diyeceğiz. Bakalım kendisine hikmet verilen ne yapmış? Yani Lokman aleyhisselam kim bu? Tarihte bir adam yaşamış ve ömrünü tamamlayıp gitmiş. Ama kim bu? Kendisine hikmet verilen birisi. Yani hikmetli davranmanın örneği. Allah onu öyle anlatmış bize. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ Hani kime hikmet verilirse utiye hayran kesira idi. Kur'an öyle anlatıyordu. Demek ki bu adama yani Lokman'a hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir. Bunu baştan biliyoruz. Peki bu adam... Adam diye söz ettiğimiz ya peygamberse ki ben öyle inanıyorum ama kimileri şüphelenmişler. Yani peygamberliğine delalet eden o işaretleri, o delilleri biraz zayıf bulmuşlar ve demişler ki bu adamı peygamber değil de bir salih kul kabul etsek, Allah'ın sevgili bir kulu kabul etsek, kendisiyle bize din anlattığı bir kul kabul etsek, ama mesela yani Kur'an'da böyle bir adamdan da söz edilir mi? Olmaz olur mu? Kur'an salih insanlardan da söz eder ama onlar peygamberde olması gerekmez. Hatta ismen zikredilen birisi vardır da peygamber değildir kesinlikle. Mesela ashab-ı kiramdan adıyla net ifadesini bulan bir tek kişi vardır Kur'an'da, o da Zeyd Hazretleri'dir radıyallahu anh. Ama peygamber olmadığını hepimiz mutlak anlamda biliyoruz tabii. Peki kim bu Lokman aleyhisselam? Buna göre kimileri peygamber değil dese de ben peygamberliğini kabul edenlerden yanayım. İşte bir peygamber huzurundayız, bir peygamberin yanındayız, bir peygambere kulak veriyoruz, bir peygamber söz söylüyor dinliyoruz. Ve iz kâle Lokmanu libnihi yavrusuna, kuzusuna, oğluna söylüyor. Peki bu yavru kuzu olunca haşa mı hayvanlaştırdık anlamına gelmez değil mi? Hatta şöyle bir ifade var. Benim babam derdi ki diye başlıyor arkadaş. Misafir ev sahibinin kuzusudur. Nereye bağlarsa orada meler. Arkadaşlar sevindiler ve güldüler. İyi ki öyle dedin. Çünkü anneler de yavrularını kuzum diye seviyorlar. Ne kadar hoş. Biz bazen onu başka türlü duyardık. Yani danasıdır, ineğidir, öküzüdür. Olur mu öyle, o zaman böğürecek, bağıracak denirdi, yakışmaz filan diye de espri yaptılar. Yani çocuk için... Ona yavrum diye, ona kuzum diye sevme adeti var ya şu kullandığımız dilde, ondan dolayı ve iz kâle Lukmanu libnihi ve huve ya'izuhu ya buneyye, yavrucuğum dedi, evladım dedi, yavrum kuzum dedi, ona vaaz ediyordu, ona nasihat ediyordu, ona söz söylüyordu, onun iyiliğini istiyordu. Çünkü hikmet sahibiydi, bu topladığını, bu aldığını, bu bulduğunu, bu kendisine mal ettiğini, yani hikmetlerini ifade edecek, söylem planında bize nakledecekti. İşte çocuğunun karşısında Lokman aleyhisselam. Aslında bu bölüm yıllar yılı düşündürülen, düşündüğümüzü zannettiğimiz ya da insanların gözünden kaçan ya da özellikle kaçırdığımız bir konunun ana programını öğretiyor bize. İslam ve çocuk eğitimi. Ne dersiniz? Var mı böyle kitaplar? Duydunuz mu böyle konular? Aman efendim konferanslar falan düzenlenir mi? Bazen paneller, sempozyumlar. Evet, onlar benim işim değildi. Geçiyorum. Peki ama yani bir çocuk eğitim problemimiz var mı? Evet ama garip ki insanlar nedense Kur'an ve sünneti öğrendikten sonra, eğer nişanlanmışlarsa, eğer evlenmişlerse, Kur'an bildikleri halde 5 defa baştan sona anlattıkları, 10 tefsiri baştan sona bitirdikleri, 20 hadis kitabını içmiş gibi okudukları halde, eğer nişanlanmış, evlenmişlerse ondan sonra, hele bir de anne ya da baba olmaya aday oldukları açığa çıkmışsa, işte o zaman yaklaşmayın yanına bu beyefendinin, hanımefendinin, kitapçı dükkanlarına. Ama farklı kitapçı dükkanlarının farklı raflarına kendilerini gömmeye çalışıyorlar. Öyle ki içercesine, sinercesine, sindirircesine rafların arasında kendilerine yarar bir şeyler arıyorlar. Dertleri ne? Bir çocuk eğitim kitabından söz eden satır bulsunlar. Öyle ya, çocukları olacak, onu eğitmeleri gerekecek. Fakat yani... O kadar okudukları hadis, o kadar okudukları Kur'an, o kadar kendilerine mal ettikleri din, İslam, kendilerine çocuk eğitim konusunda ama bir şey dememiş, ne yapsınlar? Yani mazeretlerini makul görseniz ayıplamayın. O kadar din öğrendi, iman öğrendi ama siz de söyleyin, hiç çocuk eğitim suresi var mı? 114'ün içinde baştan sona bakın, yok, doğru. Peki, ey insanlar, çocuklarınızı şöyle... Ey insanlar demeyin, ey Müslümanlar, ey kendilerinin iman iddiasında olanlar, çocuklarınızı şöyle eğiteceksiniz diye ayetler var mı? Hatırlıyor musunuz? Yok. Makul değil mi şimdi bu insanların, bu beyefendi hanımefendilerin sıkıntılarını anladınız mı? Peki ya hadis kitaplarına müracaat edin. Buhari'den mi başlarsınız? Siz bilirsiniz. Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Darimi hangisi olursa olsun tek tek yeniden bab başlıklarına, konu başlıklarına bir kere daha bakın. Yani isterseniz derleme toplama hadis kitaplarına müracaat edin. Rudani gibi, El-Lu'lu ve'l-Mercan gibi ya da Riyaz-ı Salihin gibi söyleyin. Bin hadis gibi, bin bir hadis gibi kitaplara yeniden bakın. Var mı onlarda çocuk eğitim babı? Çocuk eğitim bölümü, çocuk eğitim kitabı, o bölüm var mı öyle bir bölüm? Yok değil mi? Bizim hanımefendi, beyefendi de ne yapsın? Agop'tan George'a birilerine müracaat ediyor. Ama anne olacak. Ama baba olacak. Ama çocuğunu güzel eğitmesi gerekiyor. O kendisi gibi olmasını istemiyor. Çünkü onun babası bilmiyordu. Çünkü onun annesi bilmiyordu bu işleri. Bu okudu, bunun tahsili var. Bunun eğitimi var. Bu kitap dünyasından haberdar. Bu kağıtlardan, bu kitaplardan, bu dergilerden, bu yazılardan, bu çizilerden etkileniyor. Dolayısıyla bununki farklı olmalı. Hem üstelik kimse dokunmasın. Yani hiç kimse söz söylemesin, kafası bozulmasın o dönemde. Yani hamilelik dönemi çok önemli, gerçekten öyle dediler. Beslenmesine dikkat etsin, kuz sütü bulsun, kuru üzümle karıştırsın, ne yapacaksa yapsın ama herkes ona hizmet etsin. Başta kocası zaten bu işe amade olmuş mu, olacak mı? Problem yok o konuda, hep öyle devam etsin bu işler. Sonuç? Sonuç bir de yeni bilgilenme kaynakları bulmuşsa, tabir caizse mazur görsünler, yani yeni vahiyler edinmişse, yeni vahiy kaynaklarından haberdar olmuşsa, onlarla da bir güzel anneliğe babalığa hazırlandı mı bizimkiler? Yaklaşmayın yanına. Doğumdan sonra ilk müjdeleri Mehdi doğdu olacaktır galiba. Artık onun kulu kölesi olmuşlar bile. Kıyamet yaklaşmıştır öyleyse. Ne var? Yani aleyhissalatü vesselam demiyor mu size? Hani bir vakitler Cebrail'e söylüyordu ya, siz yok muydunuz yanında? Ne demişti? Eğer anne baba doğurdukları çocuğu kendileri tanrılaştırırlar ve emrine amadeyiz efendim, lütfen sultanım, ne dersen krallarımız gibisin, senin emrine boyun eğeriz. Sen ki bizim ailenin, bizim yapının, bizim kafanın, bizim bireysel ve toplumsal hayatın merkezindesin, her şeyi sana göre ayarlarız derlerdi de kıyamet kopardı ya. Tamam işte kıyamet kopacakmış meğer. Gözleyin nasıl da çatırdamaya başladı yuva. Evet, yani çocuk eğitim kitabı öyle mi? Ben bu açıdan değerlendirince cesaret buldum ve söyleyeyim. Buhari Müslim mi? Tirmizi Nesai mi? İnanın çocuk eğitiminden başka hiçbir konu yok içinde. Nasıl mı? Okuyamadınız mı? Bakın satır aralarında bile demiyorum. Satırın bizzat kendisinde Kitabul İman mı yazıyor? Onu iyi okuyun. Çocuğun iman kitabı. Çocuğun iman eğitiminin kitabı. Kitab-ı Salah mı deniliyor? Çocuğun namaz eğitim kitabı. Kitab-ı Vudu mu deniliyor? Çocuğun abdest eğitim kitabı. Çocuğun oruç eğitim kitabı. Çocuğun borçlanma hukukuna bakış eğitim kitabı. Çocuğun vekaletini anlama, vekale konusunu fark etmek eğitim kitabı gibi baştan sona bütün hadisler çocuğun, anne çocuğunun ya da Adem çocuğunun, Havva çocuğunun eğitim kitabı değil de nedir zaten? Var mı başka bir konu Kur'an'da, sünnette söyleyin. Yani baştan sona tüm Kur'an bunu anlatmıyor mu? Ama eğitim diyecekti. Ama Allah neden Arapça gönderdi ki mi diye soracağız. Bakın ilk gelen ayetlere İkra bismi rabbik deniliyor. Yani Rab kelimesi, eğitimci olarak Allah, Rab olarak Allah, terbiye edici olarak Allah, yani hayatın programını yapan olarak Allah gündeme geliyor ilk ayette. Sonra Kur'an'a yerleştiriliş mantığında yeniden bakın Kur'an'a. Elhamdülillahi rabbil alemin, kul a'udhu bi rabbil felak, kul a'udhu bi rabbin nas ile tüm Kur'an başta, ortada ve sonda, ilki ve sonuyla, tümüyle hep Rab'dan söz ediyor. Hatta en son gelen ayetlerin eğer İzâ câe nasrullâhi vel feth suresi olduğunu kabul edersek, fesebbih bismi rabbik şeklinde ilk ayet ve son ayet, Kur'an'ın başındaki ayet ve sonundaki ayetler hep bize Allah'ın rububiyetinden söz ediyor. Peki çok mu genelledik, bir eğitimci mantığıyla mı konuştuk? Hayır, bir Müslüman düşüncesiyle söyledim. Yani var mı bundan başkası? Küfrünü, şirkini, isyanını bırakacaksın, güzel güzel ibadet ve itaat anlamına kendini eğitecek, yani Kur'an'la eğiteceksin, eğitileceksin, sünnetle eğitileceksin ve sen iyi bir Müslüman olacaksın. Kur'an'da başka konu yok ki. Ama hikmet dolu olanlar nasıl eğitirmiş? Bakın, dinliyoruz. Yani Lokman aleyhisselam ile beraberiz. Şöyle ağız kenarında durmuşuz. Karşısında çocuğu var, bizi görmüyor ama biz onları görüyoruz, dinliyoruz, duyuyoruz. Onun ona nasihatlerine kulak veriyoruz. Diyor ki Lokman aleyhisselam çocuğuna, vaaz ederken vaaz etmek mi? Kürsüye çıktı mı şimdi? Camide mi? Çocuğunu oraya mı götürmüş? Birebir mi vaaz ediyor? Başkası var mı etrafında? Tek kişiye vaaz olur mu? Vaazlık kültüründe acaba dürretül vaizin anlamına acaba hikayeler de anlatacak mı? Ya da acaba vaaz ederken hangi konuyu seçti? Bu haftanın konusu neydi acaba? Bunları bildi mi, anladı mı? Bu toplumsal yapının ihtiyaçları olarak şimdi vaaz ederken nereden başlayacak, ne edecekti? Onlar sizin olsun. Lokman aleyhisselam bu işi baştan biliyor. Çünkü hikmet sahibi. O ne edeceğini biliyor. Vaaz ediyorsa karşısında din gündeme getiriyor demektir. Çünkü Allah Kur'an içinde vaazdır diyordu. Mev'iza kelimesini kullanıyordu. Evet, Kur'an vaazdır. Kur'an'ın birbirimize anlatılması, öğretilmesi, gündemde tutulması, Kur'an ile vaaz edilmesi demektir. Bu anlamda sanki gönlüm ondan yana. Bütün vaizler Kur'an'ı program etseler ve hep onu gündemde tutsalar, lafı boğmasalar, baktılar ki toplumsal karmaşaya neden olacak kimi ayetler var, üzerinden atlayıp geçmeseler ama mealen söyleyip geçseler, yani korktuklarından, ürktüklerinden mi? Hayır efendim, kapasitelerinden dolayı diyelim. Yani onu en güzel biçimde anlatacak dilleri yok henüz ya da örnekleme imkanları yok henüz. O konuları öylece söyleyip geçsinler, mealen söylesinler ama onun dışında bir güzel program yapsınlar ki Kur'an baştan sona insanlara açık açık vaaz olarak duyurulsa. Yıllar önceydi bir müfti efendi o bölgede çalışmamdan dolayı beni kendisine yardımcı görevlendirmek istemiş bir yazı gereği. Dedi ki Ramazan ayı öncesindeyiz, hadi mümkün mü bir program yapsak da acaba neler vaaz etsek, kimler vaazda yardımcılarımız olsa, bölgedeki bu işin ehli olanlarla böyle bir yardımlaşma programı düzenlesek. Hocam dedim, çok kolay. Yani o kadar kolay ki Kur'an'ı baştan sona program yaparız. Herkes istediği sureden başlar. Anlatılmayan sureler bir sonraki konuya zaten bizim için hazır konu demektir. İşte öyle bir program eğer diyecekseniz ki, çünkü bir düşüncedir aldı Müfti Efendi'yi. Yani şöyle biraz renkten renge başladı. Dedim ki eğer kimi konuların eğer töhmet altında tutulmamıza neden olacağını, eğer böyle bir korkuyu gündeme getirecekseniz kolayı var. Hani resmi bir mealden ya da herkesin kabul ettiğine inandığımız bir mealden o ayetlerin mealini okuruz, okuturuz. Hepsi o kadar, onun dışında geri kalan bölümler bir güzel anlatılır ve olur biter dedim. Bence öylesi güzeldi galiba. Evet, vaaz ediyordu Lokman aleyhisselam. Biz de dinliyorduk. Dedi ki ya buneyye, yavrucuğum, evladım, ey benim küçük çocuğum, iki şey dikkatimi çekti. Hem çocuk bak küçük, hem de benimdir diye sahiplenerek konuşuyor. Bana bak evlat gibi değil. Dinle, sana söylüyorum, aylardır konuşuyorum anlamıyorsun, aptalın teki misin sen diye yabancıya konuşmuyor. Peki yabancılara öyle mi konuşalım? Yani azarlayacaksanız, sorumlu değilseniz, cennete gitmesini istemiyorsanız, yani cehenneme, canı cehenneme diyorsanız istediğiniz gibi konuşun ama sizinse, müşterinizse, muhatabınızsa, mükellefseniz, bütünleşmişseniz, aynı vücudun parçası durumundaysanız, hele bir de üstelik sizin çocuğunuzsa, oğlunuz, kızınızsa, tatlı olun, sahiplenin, sizindir o, o sizin işiniz. Yani siz onunla beraber birlikte iş yapacaksınız, haberiniz yok mu? Ya buneyye, yavrucuğum, evladım, bak benim küçük yavrum, küçük evladım, çocuğum benim, dinle diye onu bir kere bağrına basıyor. ruhen bağrına basıyor, fiilen bağrına basıyor, sanki dizine yatırtıp konuşuyor, sanki kendisi onun bağrına yatıp dizine yatıp konuşuyor. Güzel mi? Bence çok hoş. Anneler, çocuklarınızın dizine yatmayı beceremediniz mi henüz? Tam tersi mi, onlar mı sizin dizinize yatıyorlar hala? Olsun, ikisinin çok bir farkı olduğunu zannetmiyorum ama bazen de diğerini deneseniz, yani onun büyüdüğünü ona anlatsanız, annem deseniz, yavrum deseniz, ama senin dizinde sana söylüyorum, bak benim parçamsın, hayatımsın, ben seni severim deseniz, ey babalar, çocuklarınızla sevgi atmosferinde ilgilenseniz, yani sevseniz onları, omuzuna elinizi atarak mı konuşsanız, yoksa kucağınıza alarak mı konuşsanız, yoksa diz dize, göz göze, karşı karşıya, hatta ağzına bir şeyler ikram ederek ya da elinden alıp yiyerek, yani bir sevgi atmosferinde mi konuşsanız, bunu siz yapın ama ya bu neyi anlayın. Ben bu kadar anladım. Yani seviyordu, sevdiğini beyan ediyordu, kabul ediyordu, kabul ettiğini açığa çıkarıyordu. Ama dedi ki, la tüşrik billah, inne şirke la zulmun azim. İşin özünü anlatıyordu. Ama benim yavrum daha çok küçük, ne şirki anlar, ne tevhidi, ne Kur'an'ı anlar, ne sünneti. Bu henüz daha böyle çizilen şeyleri, çizilemeyen şeyleri, henüz çizgi atmosferinde şeyleri ancak anlayacak kapasitede diye çocuğunun kafasını bir yerlere kiralayan anne babalara bir kere daha haberim olsun, haber gönderiyorum. Tekrar edeyim mi? Ama yani onsuz edemiyorum, karşısından alamıyorum. Öyle oturmuş ki kendini vermiş ona, çekip alınca kanı gidiyor, canı gidiyor, damarlar bitiyor, her şey kuruyor sanki, ne yapayım diyenlere, Kur'an'a bir daha sorun bakalım, böyle bir çocuğa ne yapmanız gerekiyormuş? Allah sizi sever elbette. Haber verirse ne yapacağınızı dinleyin. Bakın Lokman aleyhisselam hikmet dolu bir hayatın temsilcisi olunca çocuğuna vaaz-ı nasihat ederken sahiplenerek diyor ve başlıyor. La tüşrik billah, sakın ola yavrum, hayatına Allah'tan başkası karışmasın. Kesinlikle Allah'ın yanında bir başka varlığı hayatına yetkili bilme. Yani Allah ile beraber bir başka varlığı onu ortaklı düşünme, ona ortaklı düşünme. Yani Allah'ı şirk konulu inanç birimi olarak algılama, anlama. Çünkü inne şirke la zulmun azim. Bu gerçekten çok büyük bir zulümdür. Allah'a karşı zulüm, mahlukata karşı zulüm, kendisine zulüm, başkasına zulüm. Bu gerçekten çok büyük bir zulümdür. Yani adamı doğru cehenneme götüren bir zulüm, hayatı mahveden, karartan, kafayı bulandıran, mideyi bulandıran bir zulümdür bu. Sakın ha, bu muazzam zulüm karşısında sen titiz davran yavrucuğum. Sakın ha, Allah'ı kendi başına ilah, kendi başına Rab olamaz zannetme. Yanına ortaklar arama, başkalarıyla yardımlaşıyor zannetme. Her zaman Allah'ı dinleyeceğini bil ama her zaman. Çocuğunuz zeki tabii. Henüz daha yıpranmamış bir kafaya sahip, hemen ama hemen arkasından, peki yani kimseyi dinlemeyeceğim değil mi baba diyebilir. Anne, yani ben sadece Allah'ı dinleyeceğim değil mi diye hemen atılabilir, bilir. Kurnazdır çocuklar, zekidir çocuklar, henüz yıpranmamıştır çocukların kapasiteleri. Bu soruyu sorar sormaz, siz satır aralarında, siz sözün altında, siz kafanın içinde, gönlün ta derinliklerinde, arka planda şu fikrin yattığını bilin hemen. Yani anne, yandığın gündür bundan sonra, sen benden hiçbir şey isteyemezsin, çünkü sen bir şey istedin mi, ben sana rahatlıkla diyeceğim, anne sen Allah'ın yanında nesin de seni dinleyeceğim, baba yani sen Allah'ın ortağı değilsin ki, ben o zaman seni niye dinleyecekmişim demeye hazırlanıyor çocuğunuz. Dikkat edin, şeytan dürtmeye başladı o konuda. Peki ne yapalım mı? Bırakmayalım ayetleri. Allah bizi böyle sap gibi bırakmaz ya ortada. Devam ediyoruz 14. ayete. Ve vassaynel insane bi valideyhi hamalathu ummuhu vehnen ala vehnin ve fisaluhu fi ameyni en işkur li ve li valideyk ileyyel masir. Yani ey insanlar, dikkat edin, biz size ana babaya ama güzel davranmanızı emrettik. Başka ayetlerden öğreniyoruz, ihsanı emrettik. 15. ayetten öğreniyoruz ve sahibhuma fid dünya marufayı emrettik. Yani anneniz babanız mı? Ben istediğim için itaat edeceksiniz ama benim istediğim boyutta, çerçevesini benim çizdiğim bir itaat formunda itaat edeceksiniz. Anne mi, baba mı? ona bir vasiyetiniz, bir tavsiyeniz var. Allah öyle diyor öyleyse. Çünkü anne hamelethu ummuhu vehnen ala vehnin, onu sıkıntı üstüne sıkıntı, yorgunluk üstüne yorgunluk, zahmet üstüne zahmet çekerek taşımıştır. Ve fisaluhu fi ameyn, onun sütten kesilmesi de 2 yıl sürmüştür. Yani 2 yıl emzirmiş, kucağında taşımıştır. Bir hamilelik dönemi karnında taşımıştır. Enişkürli veli valideyk. Böylece sen hem anne babana teşekkür etmiş olursun, ama ben dedim diye yapınca bu teşekkürü bana şükretmiş olursun. Hani şükredecektik ya, hikmet sahibi olan insanlar, Lokman'a hikmet verildiği konusunda öğrenmiştik. Enişkürlillah yapacaklardı ya, Allah'ı şükre layık bilecekler, Allah'a teşekkür edeceklerdi ya, işte insana, yani her bir insana da aynı yük yükleniyor böylece. Ey Müslüman, senin de hikmetin olsun, sen de hikmet sahibi olanlarla tanışarak böylece Allah'ın dediğini dinle, yerli yerince bul Allah'ın dediklerini, hem Allah'a teşekkür et, ama bu anne babaya teşekkür şeklinde olsun. Çünkü ben istiyorum diyor Allah. Sonunda zaten ileyyel masir, dönüp benim huzuruma geleceksiniz. Ama dikkat edin, ben itaat edin dediysem, ben tavsiye ediyorsam, ben size emrediyorsam, annenizdir, babanızdır, aman ha itaatiniz, ona hizmetiniz, ona sevginiz, onlarla birlikteliğiniz bana teşekkürdür, bana şükürdür diyorsam, ama dikkat edin, ve in cahedake, aldatmasın anne babanız sizi, ala en tüşrike bi, bana şirk koşma konusunda, ki ma leyse leke bihi ilmun, hiçbir bilginiz olmadığı halde, yani bu konuda ben size bir şey bildirmemişim, şu konuda beni de onları da dinleyin dememişim, ama veya falanı filanı da benim yanımda ortak bilin dememişim. Buna rağmen tutmuşlar anne babanız ikisi birden veya ikisinden biri sizi beni ortaklı düşünmeye zorluyorlarsa, فَلَا تُضَعْهُمَا, kesinlikle onlara itaat etmeyin, sözlerini dinlemeyin, ama وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, ve dünya işlerinde, yani öyle de olsa dünya yıkılmaz, böyle de olsa dünya yıkılmaz işlerinde, yani sizin dünyada Müslümanca yaşamanıza engel olmayan işlerde onlarla geçinin. Yani şuraya oturmak yerine burada durmak, o yemeği yemek yerine bu yemekten tadı vermek veya şu elbiseyi giymek yerine bunu giymemek, filanlara bu akşam gitmek yerine yarın akşam gitmek gibi benim Müslümanlığıma engel olmayan, işte dünyalık bir program gereği öyle de olsa güzel, böyle de olsa kötü olmayan işler konusunda anneniz, babanız ya da her ikisinden biri veya ikisiyle geçiniverin. Yani güzel beraber olun, geçinin onlarla, arkadaş gibi olun. Ve iyisi, وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ, bana döneni, benimle beraber olanı peşi sıra gidilecek insan bilin. İnabe edeni, gönülden bağlı olanı yolunda gidilecek bilin. Böyle olanların yoluna takılın, onlarla beraber yaşayın. Çünkü ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, sonunda hepinizin dönüşü banadır diyor Allah. فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, evet hepinizin dönüşü banadır da sonunda sizin yapıp ettiklerinizi ben size haber vereceğim. Bu 2 ayet, Lokman Aleyhisselam'ın sözlerinin arasına girdi. Allah Rahman, Allah Rahim, bizi gerçekten çok seviyor Allah. Sapmayın diyor, sapıtmayın diyor. Hani dedi ya Lokman Aleyhisselam, biz de can kulağıyla ama emanet olmayan bir kulak, kendi kulağımızla dinledik ya. La tüşrik billah, inne şirke la zulmun azim dedi ya. Hemen bir tereddüt mü belirdi yoksa içimizde? Evet, Allah'ın yanında hiçbir şey sözü dinleme makamına konulmayacaktı ya. Sadece Allah da hayatımıza karışacak olan yememiz, içmemizde, giyim kuşamımızda, günümüz gecemizde, bütün hayatımız mematımızda sadece ama sadece Allah'ı dinleyecek, yanına hiçbir şeyi ortak koşmayacaktık ya. İşte bu düşünce bizi sapıklığa sevk etmesin diye Rahman Allah, Rahim Allah, Celle Celaluhu bize, ama dikkat edin, mesela anneniz ya da babanız, ki onları dinlemek zorundasınız, fakat dinleyeceksiniz dedim diye şirke düşmeyin. Bakın şirkin bir de böyle unsuru, ama şirkten sakınırken bir de yanlış bölümü vardır. Dikkat edin dercesine özel bir bölüm sunuldu bize. Demek ki şirk o kadar hassas, şirk o kadar enteresan, özel bir bölüm ki, hem anne babayı dinleyeceksiniz Allah ile beraber Allah dedi diye, hem de Allah'ın yanına koymayacaksınız, Allah gibi kabul etmeyeceksiniz. Yani anne seni severim, bir dediğini iki etmem ama Allah dedi diye. Dolayısıyla Allah'ın demediğini dersen, istemediğini söylersen, o anda Allah benden o emrini alacağına inanıyorum. Kaldırır birden o isteğini ve ben seni kesinlikle dinlemem anne diyeceksiniz. Peki anneniz babanıza öyle. Peki ya siz anne babalar, ne dersiniz? Çocuğunuzun tanrısı konumunda hissettiniz mi kendinizi hiç? Ben dediysem tamam, tartışma kabul etmiyorum. Benimki mutlak doğru diyen anne babalar. Evet, belki doğrudur. Yani çocuğunuzdan siz daha tecrübelisiniz efendim. Yaşınız, tecrübeniz, makamınız, konumunuz, durumunuz, bilginiz, beceriniz, her şeyiniz çok daha mükemmel. Daha o dünün çocuğu, elbette doğduğu günü biliyorsunuz yani. Elbette onun yemesini, içmesini, konuşmasını siz öğrettiniz. Tamam, hatta o kadar ki elbise giyip soyunmasına varıncaya kadar hepsini siz öğrettiğiniz bir gerçek. Bu doğru ama peki sizin yanılma payınız yok mu hiç? Bunu çocuğunuz göremez mi? Peki ya çocuğunuz aylardır, yıllardır bir şeyler öğreniyorsa, bunu siz onu yok kabul ederek yine tahkir edecek, küçük görecek misiniz? Ne dersiniz? Hatta mesela peygamberlerin bir tabiri vardı. Ben Allah'tan kaynaklanan bir bilgiyle sizin bilmediklerinizi biliyorum diyordu. Ya oğlunuz, kızınız da Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti nedeniyle sizin bilmediklerinizi biliyorsa ya, yani evet anne değil henüz, evet baba değil henüz, evet hayat bilgisi siz kadar değil henüz, evet tecrübeleri siz kadar kesinlikle olamaz zaten. Yaşı mı? Hala doğduğu gün aranızda kaç yaş varsa hala devam ediyor. Evet, evet bunlar ama o sizden biraz daha farklı bilgili olduğu bölümler vardır belki. Siz de biliyorsunuz bunu. Mesela siz namaz kılacak, evet İşte o kadar Kur'an biliyor ama o namaz kıldıracak kadar biliyor. Siz bir ayet konusunda bir kelime, bir cümle zor biliyor ama o bir sayfa anlatacak kadar biliyor, bunu biliyorsunuz. Siz bir konuda bir hadis hatırlayamazken o 50 tane, 100 tane hadis söyleyebilecek durumda, bunu biliyorsunuz. Ama neden dinlemiyorsunuz? Gururunuz mu engel? Söyleyin, gururum engel oldu, ondan dolayı dinlemedim deyin, dinleyemedim deyin. Ama vazgeçin, kendi kendinize tevbe edin, Allah'ın huzurunda olduğunuzu bilerek ona arz edin tevbenizi, istiğfar edin, vazgeçin. Yani eğer anne babalar çocuklarını, evet Allah'ı dinleyeceksin ama beni de, eğer anne babalar çocuklarını, eğer Allah'ı dinleyeceksin evet ama onun yanında beni de, falanı da, filanı da, şunu da, bunu da dinleyeceksin diye zorluyorlarsa, yani ey anne ve babalar, siz çocuklarınızı Allah'ın yanında Allah'tan başka birilerini de dinlemeye zorluyorsanız, arkasından lütfen şöyle yapar mısınız? Yavrum ben sapmışım, sapıtmışım, böyle istiyorum ama benim bu isteğim yanlış elbette. Sen beni dinleme ama benim bu yanlışımı düzeltmeye çalış diye çocuğunuza rica edin, olmaz mı? Çünkü siz gerçekten vahye göre yanlış yapmışsınız, yanlış yapıyorsunuz. Peki çocuk ne yapacaktı, ana babasıyla ilişkisini nasıl düzenleyecekti? Dünya işi mi, geçinecek onunla? Oğlum o elbiseyi bir daha giydiğini görmeyeyim. Aslında arkasından bir şart var, söyleyemiyor. Neydi o giydiğiniz? Top oynayacaktınız. Babanız da hiç istemiyor. Bir daha bu elbiseyi giydiğini görmeyeyim. Top oynama demiyor, garip. Baba gerçekten çok hoş, senin için yakarım bu elbiseyi ama vallahi lazım. Gerçekten baba, nasıl ifade etsem, bu elbise bana çok yakışıyor diyor arkadaşlar. O kadar rahat hissediyorum ki kendimi. Ama baba yani almış bulundum, tamam bundan sonra bir de aynı elbiseyi eskidikten sonra giymeyeceğim. İfade edebildim mi? Bundan sonra bu elbise eskidikten sonra bu elbiseyi bir daha giymeyeceğim. E tabi yani laf kalabalığına boğdunuz, babanızı iknaya çalıştınız, idare ediyorsunuz, yalan söylemiyorsunuz zaten. Başka? Baba ama gerçekten yani bu kere giysem, diyelim ki ayda bir kere giysem olmaz mı filan diye ikna ettiniz. Edebildiyseniz tamam giyin ama evladım ya ben ya bu elbise dedi mi, tamam onu atın kenara ve bir daha elinize almayın, hepsi o kadar. Ne olur bir başkasını giyer, bir başkasıyla hayatınızı Müslümanca sürdürebilirsiniz. Ama eğer babanın dediği senin inancına aykırı bir giyimse, eğer babanın dediği Allah'a isyansa, peygambere karşı gelen bir tavırsa, sen o zaman onu dinlemeyeceksin. Çünkü 14 ve 15. ayetlerden bunu anladık. Kur'an'da diğer bölümlerde de benzer konular işlenmişti. 16. ayet, ya buneyye, Lokman aleyhisselam sözüne devam ediyor, anlatımını sürdürüyor, vaaz ediyor, çocuğunu eğitiyor. Ya buneyye, yavrucuğum, evladım, inneha, dikkat et, in tekü miskale habbetin min kardelin, diyelim ki sen bir hardal tanesi kadar ağırlığındasın. Diyelim ki senin yaptığın işler bir hardal tanesi kadar. Yani o kadar az, o kadar az. Hardal konusunda yıllarca merak etmişim. Yaşadığım bölgede hardal yok, ben bilmiyordum. Nice Kur'an anlatım ortamında hardal bilen var mı? Anlatıyorlar. Peki bana getirecek var mı? Kimse getirmedi uzun süre. Sonra bir arkadaşım sağ olsun gösterdi bana hardalı. Yani hardalı bilmeyenler için ben Türkçe'de ne desem diye düşünüyordum. Hardal diyeceksiniz. Çünkü Allah hardal diyor. Ama onun yerine bir Türkçeleştirilmiş bir ifade bulsak, hani hardal tanesi gibi küçücük, mini minnacık deseniz, işte o zaman belki anlaşılır. Efendim, hani afyonun tohumu var ya, işte o gibi mi? Hayır, bir şeye benzetmemiz gerekmiyor. Hardal hardaldır ve diğer yüzünde insanlar bildirse bilecekler, bilmezse çok küçük olduğunu bilsinler. İşte o kadar zannediyorum. Yani eğer senin yaptıkların, eğer ettiklerin, amellerin, iyiliklerin, kötülüklerin hardal tanesi ağırlığınca bile ise, yani hepsi o kadarsa bile, dahası fetekün fi sahratin ev fi semavati ev fil ard, üstelik tüm semavat bunu saklasa, ya da tüm yeryüzü bunu gizlese, sen onunla beraber gizlensen, sen ki hardal tanesi kadar ağırlığında olsan, hepsi o kadar, hardal ağırlığı kadar, hardalın bir tek tanesi kadar olsan ve de gökte olsan, yerde olsan, tüm gökyüzü, yeryüzü seni saklamış bile olsa, yeti bihallah, Allah onu ortaya çıkaracaktır, bunu bilesin. Yani gizlenmez mi? Hatta fetekün fi sahratin, bir kayalığın içinde bile olsa, yani oyulmuş, bitmiş ya da önceden oraya düşmüş bir tohum gibi, bir hardal tanesi gibi, bir iyiliğin oraya gömülmüş, sonra taşlaşmış, üzeri kireçlenmiş ya da tuğlalar örülmüş ya da beton dökülmüş ve kayanın içinde kalmış seninki, hiç fark etmez. Hatta istersen sen kendini kayanın içine göm. Yani şöyle bir mezar kazdır yalçın kayalığın içine. Üzerine tonlarca ağırlıkta taşlar koydur. Kıyamet kopsa da ben buradan çıkmasam de, ne dersen de mümkün değil. Allah seni yarın huzuruna getirecektir. Çünkü Allah, innallâhe latîfun habîrun. Hem latîf hem habirdir. Hem her şeyden haberdardır, hem lütfedendir. Çok ince noktaları da bilendir. Allah için gizli taraf yok ki zaten. Ya buneyye, yavrucuğum, evladım, bana bak benim küçük çocuğum, akimis sala, namazı kıl. Yani küçücük çocuğuna namaz emrediyor, öyle mi? Kaç yaşındadır o zaman? 7 yaşında. Dahası 10 yaşına gelmiş, kılmamışsa dövülecekti zaten. Ben bakıyorum da çevreme, 10 yaşına gelmemiş yüzlerce adam var. Adam mı? Yani doğum tarihine göre üzerinden şu kadar sene geçmiş olması o adamın 10 yaşına girmesini gerektirmez ki, biliyorsunuz. Adam 10 yaşına girseydi zaten namaza başlayacak, değilse hatta 7 yaşına da, değil mi? Bazen de kılmıyor kimileri. Ne yapsak? Onlara da böyle önümüze otursak, desek ki yavrucuğum, evladım, bana bak çocuğum, bak küçük çocuk, sen bak namaz kıl diye anlatalım onlara. Ve'mur bil maruf, dahası marufu emret diyelim. Venhe anil münker, münkerden nehyet diyelim. Vasbir ala ma asabek, bir de başına gelen şeylere sabırlı ol. Yani Allah seni nasıl isterse öyle imtihan eder, bunu bil. Hayat gönlüne göre olmaz, anla sen bunu. Yani sen her istediğini yapacak durumda değilsin, fark et. Söyleyin, kızına bunu anlatan babalar kızını rahat ettirir mi sonunda? İstediği gibi hayatı beklemezler, değil mi? Ya oğlunu anlatmışsa, hatta oynarken bile arkadaşlarıyla geçimsiz olmaz, değil mi böyle bir çocuk? Olacak demeyi bilir. Yani bir şeyler başına gelir bazen, dayanır ve direnir. Peki miskinliğe alıştırır mı ki? Korkunuz var, değil mi? Sabır değildir ama o zaman. Yani herkes başına vursun, herkes boynunu eğsin ama bu yine bildiğini yapmaya çalışsın. Onca zillete rağmen. Hayır, Müslüman öyle olmaz. Başına gelene sabretmek demek, Allah beni böyle imtihan ediyor, ben bununla cennet kazanacağım demektir. Ama bazen hastalık, bazen sağlıkla, bazen A model bir anne, bazen B model bir babayla elbette Allah farklı farklı imtihan eder. Bunları böylece bilmek zorundayız. Öyle demiş Lokman aleyhisselam çocuğuna. Marufu emret. İslam'ın isteklerini gündemde tut. Allah ve Resulünün dediklerini anlat insanlara. Yapılacak şeyleri açığa çıkar. Venhe anil münker. Münkerden nehyet. İslam'ın nehyettiği, istemediği, engellediği şeyleri de sen engel olmaya, yapmamaya ya da olmasın diye çabalamaya gayret et. İnne zâlike min azmil umur. Gerçekten bunlar yapılması gereken şeyler. Yani azmedilesi işlerdir. Bu iş iş edinilmelidir. Bunlar iş edinilmelidir. Bunlar peşinde koşulmalıdır elbette. Bunlar üzerinde durulmaya değer işlerdir. Ve la tusair haddeke linnas. Ve dikkat et. Sakın ha. Kibirlenerek insanlara surat asma. Yani senin yüzüne bakan ürkmesin, korkmasın ya da canı sıkılmasın, sana rahatlıkla gelebilmesine engel olmasın bir suratın, bir yüzün, bir senin karşıdaki insana bir bakışın olsun ki o ondan cesaret bulsun. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا. Ve yeryüzünde böbürlenerek, gururlanıp kibirlenerek yürüme. Yani ben asarım, ben keserim diyemezsin, sen nesin bunu bil. Yani mütevazi ol, alçak gönüllü hareket et. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Zaten gerçekten Allah hem böbürlenen hem de gururlanan, yani kendi kendini kibirle, gururla büyük zanneden insanları kesinlikle sevmez. Çünkü Allah'a karşı isyanın belki odak noktada temsilidir bunlar. وَقْصِدْ فِي مَشِكْ. Dahası yürürken dengeli yürü, düzenli yürü. Vadud min savtik. Bir de sesini düzgün ayarla. Yani bağırıp çağırma, kıs sesini biraz. Çünkü inne enkeral asvat. Seslerin en münkeri, en kötüsü, en çirkini le savtul hamir. Eşeğin sesidir. Şimdi en kötü sesli hayvanı yakaladık. Eşek. Ama dese ki bir dakika, insanlar ne oluyor? Yani bu sesi ben mi buldum? Niye benimkini kötülüyorsunuz? Allah bana kötüsünü vermiş mi diyorsunuz? Nereden çıkarttınız bunu? Öyle demedim ama Buhari'den bir hadis okumuştum, onu hatırlıyorum. Eşeğin sesinin kötü oluşu demek, onu seslendirenin şeytan oluşundan kaynaklanıyor Allahu Alem. Yani diyordu ki aleyhissalatü vesselam, اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَ فَاسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّهَا رَأَيْتْ مَلَكًا. Eğer siz horozun öttüğünü duymuşsanız, duyarsanız, Allah'ın fazlından, kereminden, lütfundan, ihsanından isteyiniz. Çünkü o melek görmüş de ötmüştür. Ama وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَه۪يقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّزُوا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهَا رَأَيْتْ شَيْطَانًا. Ama eğer siz eşeğin anırdığını duymuşsanız, o zaman şeytanın şerrinden Allah'a sığınınız. Çünkü o şeytan görmüş de ses vermiştir, anırmıştır. Buna göre şeytanın seslendirdiği varlık olarak, yani o sesin kaynağında şeytan var diye biz eşeğin sesini kötü bir ses biliyoruz. Yani insanlar kalın sesli olabilir, ince sesli olabilir, sesleri bir bet bir tuhaf olabilir ama bu o kötü sesli anlamına, eşek sesli anlamına gelmez. Sesini kıs demek, seslenmeyeceğin yerde seslenme, konuşma demektir. Yani eğer sen konuşmaman gerekiyorsa, sesini yükseltmemen gerekiyorsa, yani orada sen ağzını açmaman gerekiyorsa, başka bir tabirle işte öylece yap. Değilse sen sesini kısacağın yerde, hatta bağırıp çağırıyorsan, İstersen bağırıp çağırma, yavaş yavaş konuş istersen ama konuşmayacağın yerde konuşuyorsan, hatta bir de peygamberin sesini sanki alt etmek için yapıyorsan bu işi, işte o senin için korkunç bir günah, korkunç bir vebal gerçekleştirecektir. Çünkü Hucurat suresinin ikinci ayeti, önce birinci ayet, ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu, la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih. Allah ve peygamberin önüne kendinizi çıkarmayınız. siz birinci planda olmayınız. Onları ikinci plana atmayınız. Vettekullah, Allah'a karşı gelmekten korkunuz, sakınınız. Dikkat ediniz. Yani cennet yolunu Allah tarif etsin, öyle bulmaya çalışınız. Peygamber modeliyle Allah'ın yolunda olmaya çalışınız. Çünkü Allah, innallâhe semîun alîm. İşiten, bilen, duyan, haberdar olan, yani hesaba çekecek olandır. Ya eyyühellezîne âmenû, ey iman edenler! La terfa'u asvâteküm fevka savtin nebî. Dikkat edin, peygamberin sesini bastıracak tipte sesinizi yükseltmeyin. Yani onun sesi ikinci plana kalacak şekilde, o duyulmayacak biçimde siz sizin sesinizi alabildiğine üstün, herkesin sesinden üstün hale getirmeyin, sakın ha. Ve la techeru lehu bil kavli kecehri ba'dikum li ba'din en tahbada amalukum ve entum la teş'urun. Birbirinize yaptığınız gibi yapmayın. Amelleriniz boşa gider de farkına bile varamazsınız. İnnellezîne yaguddûne asvâtehum inde rasûlillâh. İşte peygamberin yanında seslerini kısanlar var ya. Bu tabirden dolayı hatta sahabeden birinin sesi biraz yüksek perdedenmiş. Eyvah, benim amellerim boşa giderse diye eve hapsolmuş önce. Sonra aleyhissalatü vesselam tebessüm buyuruyor da Allah hayırını versin diye dua ediyor ona. O öyle değil. Yani peygamberin sesini ortadan kaldırıcı bir ses yükseltilmesi veya peygamberin sesine hak verir anlamında onun yanında sesin kısılması anlamına geleceğini anlatıyor. Allah en iyisini bilir. Özetliyoruz Lokman aleyhisselamla beraberliğimizi. Allah ona hikmet vermişti. Hikmet veren bir adam bunu Allah'a şükür için kullanacaktı. Bu kendi lehineydi elbette, değilse Allah'a ne zarar verebilecekti? Çünkü Allah hem gani hem hamid olandır. İşte hikmet dolu bir hayatın temsilcisi Lokman aleyhisselam, oğluna din anlatırken, yani vaaz ederken, onu dinle tanıştırır, karşı karşıya bırakırken, diyordu ki, yavrucuğum, evladım, bak Allah'ın yanında başka bir varlık sözü dinleme makamında o gibi zannetme kesinlikle. Çünkü bu şirk, yani gerçekten çok büyük bir zulümdür. Ama karıştırmayın diyor Allah sanki araya, kendisi bir beyanda bulunarak, Lokman aleyhisselamın sözünü ara vererek. Ama dikkat edin, anne babanıza elbette itaat edeceksiniz. Annenizin durumunu biliyorsunuz. Aylar yıllar sıkıntı çekiyor. Bu onun teşekküre layık olduğunun en büyük delili. Ama böylece ben dedim diye ona teşekkür ederseniz bana da şükretmiş olursunuz. Çünkü sonunda benim huzuruma geleceksiniz. Ama eğer bana isyana sevk ederlerse, şirk koşmaya zorlarlarsa, sakın ha, bu gerçekten çok büyük bir zulüm çünkü, onlara itaat etmeyin. Bunun dışında konularda idare edin, yani geçinin onlarla. Sadece bana inabesi varsa, dönüp benim huzurumda olma bilinciyle yaşıyorsa, böyle adamların yolunu takip edin. Çünkü sonunda hepiniz benim huzurumda toplanacak ve ben yapıp ettiklerinizden sizi haberdar edeceğim, diyor Allah ve Lokman aleyhisselamın sözüne devam ediyor bize haber vermeye. Yavrucuğum, evladım, dikkat et. Düşün ki sen bir hardal tanesi ağırlığınca bir iş yaptın. Ya da işte o kadarsın, sen osun. Ve de bir kayanın derinliklerine gömülmüşsün. O yaptığın işle beraber. Ya da bütün göklerin herhangi bir yerinde ya da yeryüzünün herhangi bir tarafındasın. Ne olursa olsun Allah onu yarın hesap kitap günü açığa çıkaracaktır. Sen onu nerede yaparsan yap. Kayaların içinde yapsan, gökyüzünün bir ucunda yapsan, yeryüzünün bir bucağında yapsan, nerede olursa olsun Allah ortaya çıkaracaktır. Allah latif ve habirdir. Gerçekten en ince teferruatına kadar bilir ve her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, evladım, Allah'la diyaloğun anlamına, namazına dikkat et. Dininin direğini ayakta tut. Ezme, bozma. Yani Allah'tan mesaj al ve onu uygula. Allah beden programına ve bireysel yaşantına karışır. Bunu namazla ikame ederek ortaya koy. Anla bunu. Ve bunu kendi başına yapacağın bir din umdesi zannetme. Dikkat et. Başkalarının da Müslümanlığı tanımalarına uğraş. Maruf emret. Onların yanlışlarına tahammül etme. Engellemeye çalış. Cehenneme gidenleri tut ellerinden, eteklerinden. Ama cennete gitmesi gerekenleri de teşvik et. İtekle onları da. Yolda olsunlar. Yola koyulsunlar. Yolda devam etsinler. Ve bu konuda başına ne gelirse gelsin, dayan, diren, sabırlı ol. Bıkma, usanma, devam et. Çünkü bu gerçekten üzerinde durulacak işlerdir. İnsanlara karşı gururlu kibirli davranma. Asık suratlı olma. Ya da insanlar seninle karşı karşıya gelince düzenleri bozulmasın, ümitlensinler, onlara güzel güzel işler, yani marufu emretmek gibi, münkerden nehyetmek gibi işleri yaparken onların ümidi artsın, neşeleri, şevkleri veya gayretleri artsın. Sakın ha, yeryüzünde gururla kibirle yürüme. Yani ben şöyleyim, ben böyleyim diye kendini bir şey zannetme Allah'ın dediğinin dışında. Çünkü Allah öyle olanları sevmez. Yürüyüşün dengeli olsun. Sonra sesin de ayarlı olsun. İyi bil ki şeytan kaynaklı sesler, seslerin en kötüsüdür. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.